Açık Dergi.
Açık Radyo'da Açık Dergi programının içindeyiz. Şu anda bir kayıt söyleşi gerçekleştireceğiz. 4 Şubat Cuma. Aslında bunu yayınlayacağımız zaman 8 Şubat olacak. 9 Şubat'ta önemli bir dava var. Pınar Selek iki kez beraat ettiği davadan aslında kilit bir noktaya gelindi artık. Son davası olacak diyebiliriz. Geçtiğimiz hafta yayınlamıştık çeşitli basın açıklamalarını ve dergide de yer vermiştik. Bu sefer de Pınar Selek'le konuşmak istedik ve şu an hattımızda telefonla programımıza katılan Pınar Selek var. Merhabalar.
Merhabalar, merhabalar.
Hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için öncelikle.
Ben teşekkür ederim.
Öncelikle şunu sormak istiyorum size.
Evet.
Sembol bir dava haline geldi diyebiliriz. Dünkü Batısı'nın açıklamasında da Dreyfus davası benzetmesi yapılmıştı bu dava ile ilgili. Aslında devletin karanlık bir zihniyetinin bu davayı inatla sürdürdüğünü de söyleyebiliriz. İlk sormak istediğim soru şu size. Bu davada, sizin özelinizde gerçekleşen bu davada, bu karanlık zihniyetin vermek istediği, özellikle sosyal bilimcilere vermek istediği mesaj nedir?
Bu davada aslında ilk baştan beri değişik aşamalardan geçti diye düşünüyorum. Çünkü yaklaşık 13 senedir devam ediyor bildiğiniz gibi.
Evet.
İlk aşamada daha çok şuydu. Hani işte Kürt olmayan, tırnak içinde daha çok beyaz Türk dedikleri ve farklı sosyal çevrelerde çok fazla etkinliği bulunan bir insanın, hele o dönemde 1998,
evet,
işte yani işte çok militarist, milliyetçi söylemlerin çok gelişkin olduğu tam bir savaş ortamıydı. Yakın bir zamanda Öcalan'ı Türkiye'ye getirmeyi düşünüyorlarmış. Hani tam ben onları, o dönem onların yaşandığını bilmiyordum ama tam o dönemde hani bu bir olgudur ve tartışalım diyen bir insanın ve Kürt olmayan bir insanın, farklı çevrelerde etkinlikleri bulunan bir insanın böyle bir çalışma yapmasını istemiyorlardı. Ve o anlamda beni cezalandırmaya çalıştılar. Ve hani eğer isimleri verseydim, eğer istedikleri işbirliğine yanaşsaydım bu olay orada bitecekti. Daha sonra ilk başta beni o yüzden cezalandırmak istediler. Daha sonra tabii bu olay duyuldukça sahiplendikçe tüm arkadaşlarım ve sosyal bilimciler beni doğrudan doğruya tabii bu işi büyüttüler. İşte cezaevinde Mısır Çarşısı meselesi ortaya çıktı. Çünkü ilk başta yoktu. Ve hani gittikçe büyüttüler işi ve herkese şu mesajı vermeye çalıştılar. Yani sınırı geçerseniz, dengelerin dışına çıkmaya çalışırsanız başınıza gelecek budur. Yani sadece kitabın yasaklanması ya da sadece kitap yüzünden belli koşturmalara uğramanız, işte akademik kariyerinizin zarar görmesi falan değil, aynı zamanda işte başınıza her iş gelebilir mesajıydı. Uzak durun mesajıydı yani.
Hı hı.
Tabii bu aynı zamanda benim aktivist kimliğime yönelik de bir şeydi diye düşünüyorum. Cezalandırmaydı yani benim şahsımda herkesi. Hele hem yazan, aynı zamanda işte eyleyen insanlara da çok açık bir sözdü. Yani yerinizi belirleyin ve dengeleri kurun. O dengelere göre hareket edin. Yani dengeleri bir kere şey yaparsanız, ihlal ederseniz başınıza tahmin edeceğinizden çok daha büyük olaylar gelir. Bu Rant'ın katillerinin televizyonda söylediği akıllı ol sözü bence özetliyor bunu. Ben o sözü çok önemsedim. Yani o sadece bir genç bir katilin ağzından çıkmış bir söz değildi. Ama tüm topluma, aktivistlere, demokrasi isteyen insanlara, araştırmacılara, sosyal bilimcilere, herkese söylenen şey bu. Akıllı ol. Son derece biz kadınların da çok iyi bildiği bir söz bu. Akıllı ol. Ve böyle bir erkeklik mekanizmasının tüm topluma söylediği bir şey bu. Yani akıllı olursak sosyal bilimci de olabiliriz bu toplumda.
Evet, bir de bu noktada sosyal bilimcilerin aslında o akıllı, dediğiniz gibi akıllı olma sınırından çıkması için de bazı çabalar veriliyor ve hala tanınız platformunun sizin adınıza açtığı bir sitede okudum bunu. İsmail Beşikçi size bir soru soruyor devlet ve sosyal bilimciler arasındaki bağ ile ilgili ve siz de aslında ona bir müjde veriyorsunuz. Yani sınır tanımayan sosyal bilimciler diye,
evet,
bir oluşum. Biraz bundan bahsedebilir misiniz?
Bahsedebilirim. Sınır tanımayan doktorları biliyorsunuz, evet. Sınır tanımayan gazetecileri biliyorsunuz ve bunlar gerçekten yani sadece ülkeleri ya da yaşadıkları yerler, aldıkları görev alanlarının dışına çıkıp gerçekten hani gazeteciye ve doktora ihtiyaç olan her yere gidiyorlar. Ve ben tabii tüm filozoflar için, tüm yazarlar için, tüm insanlar için geçerli ama gerçekten sosyal bilimlerin, sosyal bilimcilerin devleti, ulusu yoktur. Sosyal bilimlerin de yoktur zaten. Bu nedenle bir araya gelen, özellikle Fransa'da başladı bu hareket, bu tartışma. Özellikle Sarkozy ile çeşitli sorunlar yaşayan sosyal bilimciler vardı orada. Hı hı. Ondan sonra yavaş yavaş uluslararası ilişkiler geliştikçe dünyanın diğer sosyal bilimcilerine ulaşıldı. Ben de ilk baştan beri sayılır, ilk zamandan beri değil ama ilk aşamalardan beri içinde oldum bu tartışmaların. Ve dedik ki neden sınır tanımayan sosyal bilimcileri biz yaratmıyoruz? Çünkü gerçekten birbirinden çok farklı şiddet biçimlerine uğruyor sosyal bilimciler farklı farklı ülkelerde. Bu nedenle bir dayanışma ağ kurmak öncelikle bizim hedefimiz. Hı hı. Ve bu da kuruluyor gibi. Şimdiden daha binlerce ilişkiye ulaştık ve çok fazla deneyim birikiyor burada. Bu aynı zamanda dünyada daha bağımsız bir sosyal bilimlerin kurulabilmesi için de çok önemli. Yani bağımsız bir fon oluşturmaya çalışıyoruz. Yani devletlerden bağımsız olabilmemizin ya da güç odaklarından bağımsız olabilmemizin, hatta belki de üniversitelere çok bağımlı olmamamızın, olmadan var olmamızın,
evet.
Ya özellikle olmayan tüm üniversitelerden bahsediyorum. Hı hı. Bir yolu olarak kuruldu. Şubat 25'te kuruluşu olacak Paris'te. Ve ben ve Alain Garrigou, Alain Garrigou da işte Fransa'da Sarkozy'nin mağdurlarından bir siyans politikası, siyasal bilimci, profesör. İkimizin deneyimleriyle başlayacak ve diğer deneyimler de ondan sonra anlatılacak. Ve ondan sonra hani resmi olarak da çalışmaya başlayacak sınır tanımayan sosyal bilimciler. Sosyal bilimciler dedik, aslında hani başlatanların çoğu sosyolog. Hı hı. Ama yavaş yavaş zaten belli bir disiplin içinde kalmayı düşünmediğimiz için hani son derece disiplinler arası, sosyal bilimlerin bütün alanında olan insanlar arası dayanışma ve özellikle hani yöntem sorunları falan da tartışmaya başlıyoruz. Bu çalışmanın başlatıcısı iki arkadaş, Sylvain Lawrence, Frédéric Neyrat, önemli bir kitap yazdılar daha bu çalışma, bu tartışmanın başındayken. Araştırmak iki nokta üst üste hangi hakla gibi. Burada aynı zamanda araştıran ilişkileri de sorgulanıyor. Aynı zamanda araştırmacının bağımlılıkları sorgulanıyor. Devletlerle ilişkisi sorgulanıyor. Yani sadece üzerimizdeki kaba baskılar değil, pek çok sorgulamayı uluslararası biçimde yapabileceğimiz bir tartışma ortamı da oluyor böylece. Bu arkadaşlar 9 Şubat'ta Türkiye'ye gelecekler. Bir tanesi hem sınır tanımayan sosyal bilimcilerden hem de Sosyoloji Derneği'nin başkanı. Diğeri de direkt sınır tanımayan sosyal bilimciler adına gelecek. 9 Şubat'ta duruşmaya katılacaklar. Ondan sonra artık 25 Şubat'taki sosyal bilimcilerin, sınır tanımayan sosyal bilimcilerin kuruluş gününde ben ne söyleyeceğim, nasıl bir psikolojide olacağım bilmiyorum ama herhalde bundan sonrası süreç güzel olur.
Evet.
Ben tabii burada bu toplantılarda kendi deneyimden çok fazla bahsetmedim. Hani bir iki toplantıda bahsettim ama Türkiye aynı zamanda sosyal bilimcilerin direnişi açısından da çok güzel bir örnek. Yani ben tabii İsmail Beşikç olmasaydı, Beyce Baran olmasaydı ya da daha önce duyduğum bu kadar arayış ve direniş olmasaydı herhalde bu gücü kendimde bulamazdım, evet. diye düşünüyorum.
Evet.
Öyle.
Ben şimdi dava ile ilgili bir şey daha soracağım ama aslında şunu sormak istiyorum size. Bu dava için bir karmaşa diyebiliriz ama siz bir yandan çalışmalarınıza da devam ediyorsunuz orada. Bildiğim kadarıyla romanınız bitti. Bunun dışında teziniz,
evet.
devam ediyor. Bir de bir masal kitabı var sanırım. Bunlardan biraz bahsederseniz aslında çok iyi olur.
Evet, bana şey diye soracaksınız zannettim. Neden sen diye soracaksınız zannettim. Çünkü bu soruyu yanıtlamak beni çok yoruyor. Bir de hani bu soruyu yanıtlaması gereken ben değilim. Tamam, sevindim bu soruyu sormana. Aslında cezaevine girdiğimden beri kendime bir karar almıştım. Hani bu filmin içinde oynamayacağım kararı. Hani bu bilim kurgu filminin bana zorla verdiği rolü oynamayacağım kararı ve kendi patikamı sürdüreceğim ne olursa olsun kararı. O yüzden de cezaevindeyken pek çok görüşme yaptım. Barışamadık kitabı oradan çıktı. Hani kendi yazdığım, kendi yazarı olduğum hikayenin içinde oynamak benim için daha önemliydi. Ve onu zorla olsa sürdürmeye çalıştım. Cezaevinden çıktıktan sonra da aynı şeyi yaptım. Yani Türkiye'deyken de oldukça yoğundum ve bu dava dışında her şey vardı hayatımda ve üretiyordum da aynı zamanda. Şimdi burada tabii Pen'in beni daveti oldukça önemli oldu. Bir burs imkanı sağladı vesaire.
Evet.
Aynı zamanda tabii Strasbourg Üniversitesi'nde hem doktora çalışması ve doktora tezimle ilgili çalışmalar. O da şeyle ilgili etnisite ve cinsiyet temelli politikaların sıkıntıları, sorunları ile ilgili kurtuluş, özgürlük problemleri diyelim. Hani kurtuluş ve özgürlük kavramları arasındaki fark ve politikada ortaya çıkan çeşitli ilişkiler ve sorunlarla ilgili.
Hı hı.
Bu benim açımdan önemli bir çalışma. Çünkü tüm hayatımı adadığım, içinde bulunduğum, deneyimlediğim sürece ilişkin bir söz üretmeye çalışıyorum biraz da. Türkiye üzerinden bir çalışma olacak tabii.
Hı hı.
Aynı zamanda Strasbourg Üniversitesi'nde bir önemli bir araştırmanın alan sorumluluğunu yapıyorum. O da insanların uluslararası mahkemeler karşısındaki konumlarına ilişkin. Yani aslında uluslararası mahkemelerin herkesin katılımına açık alanlar. Fakat hani herkes eşit değil. Kadın olmak, yabancı olmak, cezaevinde olmak gibi pek çok soru, yoksul olmak gibi sorunlar var. Ve gerçekten hangi savunma stratejilerini izliyorlar ve nasıl oraya kadar ulaşıyorlar? Hani iç hukuk meselelerindeki karşılaştığı sorunlar gibi. Bu tabii benim için çok öğretici oluyor. Bu arada hani
evet.
Benim yaşadığım mağduriyetin tamamen dışında olarak, hani tesadüf olarak girdim bu çalışmaya. Ama beni çok güçlendirdi.
Evet,
çünkü
kesinlikle.
Kendi yaşadığım deneyimler dışında bir sürü deneyim dinliyorum. Yani hem avukatlarla konuşuyoruz hem başvurucularla konuşuyoruz falan. Bir de hani çok uluslararası bir çalışma olduğu için bir de hani tek sosyoloğum çalışmanın içinde, dolayısıyla çok fazla içinde olmak zorundayım. Bir bu var. Yani Fransa'da bir de tabii sınır tanımayan araştırmacıların kuruluş süreci de beni oldukça meşgul ediyor. Onun dışında Almanya'da da bulunuyorum. Burada bir önemli kültür projesinin Almanya'nın güneyinde gerçekleşen bir çok kültür, yani bir pek çok kültürün ortaklaştırılmaya, kendi seslerini birlikte söylemeye çalıştıkları bir kültür projesinin içindeyim. Onun sorumlularından biriyim. İkincisi de Almanya'da bir sığınma evinin danışmanlığını ve eğitmenliğini yapıyorum. Tabii bunlar böyle birbirinden çok farklı alanlar gibi duruyor ama aslında ben hepsinin birbirine bağlı olduğunu düşünenlerden biri olduğum için benim hani genel olarak perspektifimi çok fazla etkiliyor. Herhangi bir olayı değerlendirme biçimi de çok etkiliyor. O yüzden ben böyle şeylerden yorulmuyorum zaten. Dediğim gibi bu dava olmasa ben hani çalışmaktan yorulmam. Onun dışında da üretiyorum işte, hani tezim dışında ya da bu diğer yaptığım çalışmalar dışında. İşte en son Masal kitabımı bitirdim. Bu yayınlandı Türkiye'de. Öz Yürek Yayınları'ndan yayınlandı. Yeşil Kız 3. masal kitabım oldu. Artık ben masalcı sayılabilirim 3 kitaptan sonra, değil mi? O tabii beni çok bağlıyor hayata ve çocukluğuma ve tüm değerlerime. O anlamda hani masal yazmak hani sürekli yaptığım bir şey. Romanımı bitirdim. Roman tabii benim açımdan çok özel, o da çok özel bir deneyim oldu. Tabii o çok kıskançtı. Başka hiçbir şeyle ilgilenmemi istemiyordu bana ama neyse şimdi ilişkimizi daha bir seviyeli bir noktaya getirdik. Artık işte onu teslim ettim yayın evine ve hani bundan sonra artık hani kıskançlık dışında daha güzel bir ilişkimiz olacak yani. Onunla çok ilgilenmeme gerek kalmayacak yani. Daha eşit koşullarda arkadaşız şimdi. Tabii beni çok heyecanlandırıyor. Geçenlerde Yıldırım Türkel T24'te o bana sormuştu. Nasıl hissediyorsun diye. Ben de şey demiştim, hani tam hani yeni regl olmuş yeni yetmeler gibi hissediyorum demiştim. Gerçekten öyle bir çok garip bir duygu. Yani mesela masalda bunu hissetmiyorum ya da diğer araştırma kitaplarımda bunu hissetmiyorum ama bu roman karşısında şimdi işte insanların arasına çıkacak ya, benim sevgilim ya da yavrum ya da her neyse, çok heyecanlı ve güvensiz hissediyorum kendimi. İlk roman tabii. Belki de o yüzden, bilmiyorum.
Peki ben konusunu ama, biraz sorabilir miyim eğer mümkünse?
Ya konusunu anlatmak zordur. Böyle bir daha editoryal aşamadayken bir roman hani büyüsü bozulur gibi hisseder ama adı Yol Geçen Hanı. Türkiye'de geçiyor. Türkiye'de biraz yurt dışında ama Türkiye'de geçiyor. Kendi deneyimlerim yok içinde. Yani öncelikle onu merak ediyorsunuz. Yani kendi hayatımı roman yazmadım. Ama kendi deneyimlerim var. Yani tanık olduğum cezaevinde, hayatta farklı farklı deneyimler var. Yani yaşam arayışı, özgürlük arayışı, aşk arayışı diyebiliriz. Belki biraz gençlik romanı diyebiliriz. Çünkü gençler ağırlıkta romanda. Hı hı. Bilmiyorum, bakalım inşallah beğenirsiniz. Ondan sonra roman üzerine konuşuruz.
Evet,
ben
tabii,
sizin ne diyeceğinizi çok merak ediyorum çünkü. Fakat çok kişisel bir serüvendir ama benim açımdan.
Evet. Mümkün olursa yayınlandıktan sonra da sizinle mutlaka konuşmak isteriz Yol Geçen Hanı ile ilgili.
Tamam, ama açık açık yani. Sen çok ne biçim şey yazmışsın. Bir daha roman yazma falan da diyebilirsin.
Tamam. Eleştiriler ve övgülerle geleceğiz o zaman. Pınar Hanım, hanım dememi aslında pek istemiyorsunuz ama.
Pınar.
Tamam. Pınar, ben bu başımı döndüren bir sürü araştırmanın duyduktan sonra son olarak aslında şunu söylemek istiyorum. Belki de sormak istiyorum, söyleyecek bir şeyim varsa eğer. 12 yıl geçti ama bir de bu davanın 13 yıl geçti ama bu dava da aslında bir yandan etrafında o kadar büyük bir kolektif ağ oluştu ki seni destekleyen insanlarla birlikte. Bu adalet çağrısında, adalet savunmasında başta hala tanığınız platformu olmak üzere bir de şimdi uluslararası bir destek de kazandı. Senin de söylediğin gibi 9 Şubat'ta da göreceğiz.
Çok güçlendi,
evet. Evet. Yani bu dünkü basın toplantısında bir nevi senin çağrını dile getirdi aslında ama ben son olarak söylemek istediğin, açık radyo dinleyiciler için söylemek istediğin bir şey var mıdır diye sormak istiyorum sana bu dava öncesinde.
Ben bu süreçte zaten bu dayanışma sayesinde ayakta kaldım. Bu dayanışmanın da kişisel bir dayanışma olmadığını biliyordum hani son derece. Çünkü politik bir dava ve bir adalet davası ve herkes Pınar için değil aslında adalet için yan yana geldi. Hı hı. Ama umarım bu dava biter ve benim enerjim daha çok açığa çıkar ve Türkiye'deki diğer adaletsizliklerle beraber uğraşmaya devam ederiz. Çünkü ben şeyi öğrendim, yani adalet mücadelesi kısa mesafeli bir koşu değil. Hani uzun bir maraton koşusu herhalde Türkiye'de isek. Ya mesela şu anda yani bu dayanışmanın dışında kalan, seslerini çok duyuramayan çok fazla insan var aslında mağdur olan Türkiye'de. Mesela Nevin Berktaş var. Ondan biraz belki de daha fazla bahsetmek gerekir. Türkiye'nin 12 Eylül'den sonra en fazla cezaevinde yatan kadını, yani 12 Eylül'de alındı içeri, 20 yıl cezaevinde kaldı. Kadınlardan en yüksek cezaevinde kalan kadın 12 Eylül'de alınanlar arasında. Daha sonra da cezaevinde başladığı bir kitabı dışarı çıkınca bitirdi. İşte geçen sene falan, önceki seneydi. Cezaevlerini anlatan bir şey, yani 12 Eylül cezaevlerini anlatan ve daha sonraki değişimleri anlatan, yani 12 Eylül'ün aslında cezaevinde hala sürdüğünü anlatan bir kitap yayınladı ve geçtiğimiz ay sizin de bildiğiniz gibi belki tekrar o kitaptan dolayı yargılandı ve ceza yedi ve tekrar içeri alındı. Üstelik hani bu 20 yılda fazla yatmış olduğu bilinmesine rağmen hani alacaklı durumdaydı falan ama bu ayrı bir dava olarak görüldü ve şu anda cezaevinde. Yani 20 yıldan sonra yani Türkiye'de demokrasinin tartışıldığı, 12 Eylül'ün sorgulandığı, bunların hani düşünce özgürlüğünün tartışıldığı ve bunların hükümet tarafından yapıldığı bir ülkede bir kadın 12 Eylül'ü sorguladığı için kitabından dolayı, direkt kitabından dolayı şu anda cezaevinde. Hı hı. Ve ben eminim hani ben 2,5 sene yattım. Gerçekten büyük bir işkence cezaevi, kapatılma. 20 yıl içeride yattıktan sonra hani o dönemi anlattığı kitabından dolayı şu anda hani bir ay bile, bir gün bile cezaevinde kalması büyük bir işkence bence. Umarım 9 Şubat'ta her şey biter ve ben Nevin Berktaş'la ilgili daha çok uğraşmaya başlarım. Hı hı. Onu söyleyebilirim. Yani bilmiyorum, söyleyebileceğim ne var? Dayanışma en güzel şey. Bu davada bir araya gelen insanlar aslında bir sürü, şöyle de bir şey oldu. Bu dava üzerinden çok fazla insan birbirini tanımış oldu. Çünkü benim çok farklı çevrelerde emeklerim ve çalışmalarım vardı. Bu pek çok insanı benim üzerinden, adalet üzerinden yan yana getirdi. Evet. Ve çok yeni yollar açıldı. Çok yeni tartışmalar, çok yeni bağlantılar kuruldu. Umarım bu birliktelik Türkiye'nin bundan sonraki uzun maratonunda koşmaya devam eder diye düşünüyorum. Evet. Adalet maratonunda.
Evet.
Bunu söyleyebilirim.
Pınar, çok teşekkür ederim katıldığın için programımıza. Bizim de umudumuz bu davanın hayırla bitmesi olacak. Tekrar tamam. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kal.
Bakın ne diyor? Pınar'a, Pınar Sele hep tanığız. Hala adalet bekliyoruz diyor. Ömrümüz memlekette adalet beklemekle geçti.
Açık Dergi.